Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Türkiye dolu dizgin 90'lı yıllara geri dönüyor. Bunu sadece iktisadi verilerle okumuyoruz. Aynı zamanda siyasi kırılmalar da bize bunu gösteriyor. Sarayda iki tane önemli aktör var. AKP ve MHP ittifakı. AKP makalelerle siyaseti şiddet içerikli tehditlerle şekillendirmeye çalışırken MHP öyle yapmıyor. MHP direkt sokağa iniyor ve şiddet yapıyor. Hiç tehdit etmiyor. AKP nasıl tehdit ediyor? Hatırlayacaksanız kısa bir özet geçelim. Suikast haberleri yapmaya başladılar. Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacak makaleleri yazdırdılar. Daha sonra yargıyla tehdit ettiler. Erdoğan çıktı. Çok korktuğu, tedirgin olduğu, İstanbul'da ona ağır bir hezimet yaşatan Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili dedi ki yargı süreci devam ediyor. Oradan ne karar çıkacağı da daha belli değil. Hapise göndereceğim diyor seni yani. Ekrem İmamoğlu'na yönelik çok komik bir suikast vardı. Birazcık güvenlik çalışanların çok komik bulacağı bir suikast haberi vardı. IŞİD Ekrem İmamoğlu'na suikast yapacak haberi yaptılar. Şimdi bunları uzatabilirim. Bu liste uzun. Haberler yaptırıp, tehdit edip kıstırmaya, bastırmaya çalışıyorlar bazı aktörleri. MHP öyle yapmıyor. MHP 80 öncesinde olduğu gibi sokağa iniyor. Belki silah kullanmıyor ama sopalarla, yumruklarla gönderdiği 4-5 kişi Selahattin Önkibar'la başlamıştı bu süreç. Onların beğenmediği, sevmediği, tehdit olarak gördüğü bazı aktörleri sokak ortasında dövüyorlar. En son Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı hastanelik edercesine dövdüler. Yanında Yeni Çağ gazetecilerini. Şimdi bu fotoğrafı nasıl okumamız gerekiyor derken farklı bir şey oldu. Çok komik iki şey oldu. Çıktı Davutoğlu, bu dayak yemiş genel başkanın üstüne, dedi ki Erdoğan ulusalcılara 28 Şubat artıklarına esir düşmüştür. Bir dönem seçim kazansa bile onu tasfiye edecekler ve o gün senin yanında biz olacağız gibi enteresan bir ifade kullandı. Buna paralel olarak bu okumayı yorumlarken Ruşen Çakır da Medyascope'daki yorumunda çıktı. Dedi ki CHP içinde bir Türkiye masası konuşuluyor. Davutoğlu'nun söylediği bu ifadeler boş olmayabilir. CHP'den aldığım haberlerde de bu tür okuma yapanlar var. Yani Erdoğan'la bizim mücadelemiz devam edecek ama o kadar kötü bir yere savruldu ki karşımızdaki aktör derin devlete o kadar esir düştü ki bunun buradan çıkma şansı yok. Belki bir dönem onlarla birlikte bir masa kurup, bir ittifak kurup Türkiye'yi kısmen nefes aldırta normalleştirebiliriz. Yani bu psikopat siyaset, yargıyı emri altına alan, tek adam rejimini kuran, denge ve denetim mekanizmalarını iptal eden, hiçbir muhalif medya örgütüne, yapılanmasına, gazetesine, dergisine yaşam hakkı tanımayan tüm bunları derin devlet mi yaptı? Yani biz Erdoğan yapıyor diye görüyorduk. Biz Erdoğan adım adım 17-25'te yakalandıktan sonra yargılanamayacağı bir sistem kurmak, sorgulanamayacağı bir sistem inşa etmek, denetlenemeyeceği bir devlet yapısı kurmak istediğini zannediyorduk. Bu çok yeni bir bilgi. Tüm siyaset bilimcilerin ağzını beş karış açıp biz neyi ıskaladık dedirtecek kadar yeni bir bilgi. Bir ülkenin ana muhalefet partisinin mahvillerinde bunlar gerçekten konuşuluyorsa, Erdoğan'la birlikte kabine kurmuş, ona başbakan olarak hizmet etmiş ve alıp ayrılıp parti kurmuş bir adam çıkıp efendim Erdoğan'ın ulusalcılara esir düştü onun için bunları yapıyor gibi bir açıklama yapıyorsa biz dükkanı kapatalım. Türkiye'de muhalefetten falan hiçbir şey beklemeyelim ve işte doğal seleksiyonla Türkiye'nin kendi içe çöküşüyle, alt üst oluşuyla tekrar işte Osmanlı'nın çöktüğü gibi kendi kendine geldi. Ya dış işte işgal de edildi o çöküş görülünce. Yeni bir devlet kurulacak böyle bir çöküşten sonra diye bekleyelim ellerimizi kollarımızı bağlayarak. Fotoğraf böyle değil. Devlet içinde girilmemiş Erdoğan tarafından bir kurum mu kaldı? Polis mi kaldı? Bekçi mi kaldı, yargı mı kaldı, medya mı kaldı, finans mı kaldı, istihbarat mı kaldı? Hangi güçmüş bu? Üstünde soru işareti olan ve çok yakından okuyamadığımız TSK içindeki dengeler acaba nasıldır diye merak ettiğimiz bir orası var. Orada da ulusalcıların, Davutoğlu tabiriyle 28 Şubatçı artıklarının Erdoğan'ı devirecek kadar güçlü olduklarını zannetmiyorum. Daha ötesi, sokağa çıkıp halka boğdurulup tarihin sahnesinden silinecek kadar da ahmak olduklarını düşünmüyorum. Yani gündüz gözü köprüye çıkıp darbe yapacak kadar da ahmak olduklarını düşünmüyorum. En azından bir darbe kültürleri var o ekolün. Darbe nasıl yapılır, hangi enstrümanlar kullanılır, kiminle ittifak yapılır çok iyi bildikleri için o ekolün çıkıp darbe yapacaklarını da böyle bir ahmak bir şeye sürükleneceklerini de zannetmiyorum. Şimdi bu açıklamalar neye hizmet ediyor? Bir kere Davutoğlu'nu silkelememiz gerekiyor. Senin ısrarla söylediğin bir şey var. Senin Türkiye'ye konuşma borcun var. 7 Haziran'la 1 Kasım tarihleri arasında bu ülkede bombalar patladı ve 600 kişi öldü. Topluma bir demo izletildi. Koalisyon iktidarları gelirse bakın terör olacak, istikrarsızlık olacak demosu izletildi. Çıkmışsın derin devlet bunları yapacak vesaire hikayeyi anlatıyorsun. Sen başbakanken sarayın tekrar iktidar planları yaptığı dönemde bu ülke alt üst oldu. Bu ülke o zaman Erdoğan'ın ne ulusalcı ittifakı müttefiki vardı ne de MHP ile bu kadar içli dışlı et ve kemik olmuşlardı. Davutoğlu bu senaryoları bir tarafa bıraksın. Gerçekten iktidara gelmek istiyorsa ya da gerçekten Türkiye'ye bir hizmet etmek istiyorsa o dönemle alakalı sürekli ben konuşursam saray yıkılır, ben konuşursam AKP yıkılır tehditlerini yapmayı bir tarafa bıraksın. Zaten muhalefetin görevi bir iktidarı meşru enstrümanlarla, hukuki enstrümanlarla yıkmak, onun yerine geçmektir. Bu devrim ya da darbe değildir. Yani bu İslamcı siyaseti, muhafazakar siyaseti anlamak, anlamlandırmak, buna bir mana vermek gerçekten, gerçekten çok zor. Siyaset biliminin sınırlarını aşmış ve psikolojinin sınırlarına girmiş durumdayız. Bizim görevimiz bu hatta bitiyor. Şimdi Erdoğan iki tane korkusu var. Bu ulusalcılar değil. Erdoğan'ın bir numaralı korkusu %50'yi bulamamaktır. Ben %50'yi bulup yoluma devam edebileceğim mi hesabı yaptığı için MHP ile de hiçbir zaman boşanamayacağı için MHP bir kadro hareketidir, devlet de güçlü bir harekettir ve onu bırakmak istemediği için o onu, o da onu bırakmak istemiyor aslında. İyi Parti'yi bu müttefikin içine, ittifakın içine almak istediler. Bunu da Erdoğan çıkıp yapmadı. Sanki Bahçeli'yi kapının önüne koyuyormuş gibi Bahçeli'nin 4-5 puan önüne geçmeyi başaran, en az 4 puan önüne geçmeyi başaran ve oyları sürekli az da olsa artan, artık merkeze doğru yürüyen bir Meral Akşener ve İyi Parti var. Çıktı Bahçeli'ye, dedi ki bunu davet et, ittifakımız içinde olsun, %50'yi bulurken tedirgin olmayalım, yolumuza devam edelim. Bakın Meral Akşener'in durduğu yer burada çok önemli. Kullandığı dil de önemli. Bunu kullanmıyor. Beni davet ettiler işte diye üstten bakmıyor. Ama tepkilerini de çekmemek için bir yakın mesafede ilişkilerini götürürken o ittifakın içine girmiyor. Buna paralel olarak çok mantıklı hamlelerle İstanbul ve Ankara'da seçimi kazanan kendi partisini karşısına alma pahasına merkeze yürüme politikalarından, merkez sağla adım atma politikalarından geri adım atmayan ve seçim kazanma formülünü bulduğuna inanan heyecanlı, istekli ve artık çok daha cesur bir Kılıçdaroğlu var. Formül budur. Bunların dışında konuşulabilecek en ufak bir alternatif olmamalıdır. Ha ne olur? Erdoğan ikinci korkusu nedir? İkinci korkusu şudur. Kendisi bir gün ölüp gittikten sonra çoluk çocuğunu da garanti altına alamayacak bir kalıcı bir otoriter yapı inşa edilmemiş olmak. Muhtemelen tüm planlarını Berat üstüne yapmıştı. Muhtemelen kendinden sonra o aktör üstüne inşa edilecek ve ailesini emanet edebileceği bir aktör yetiştirmeye çalışıyordu. Bunu başaramadı. O proje patladı, elinde patladı. Kendisini kurtarabilmek için damadı satmak, kapının önüne koymak zorunda. Tüm başarısızlığı onun üstüne yıkmak zorunda kaldı ki tüm yandaşların bundan önemli bir ders çıkartması gerekiyor. torunlarının babası olan damadı günah keçisi ilan edip kapının önüne koyan bir adamın günü geldiğinde sizlere ne güzellikler yapacağını buradan çıkartıp tahmin edebiliyorsunuzdur. Muhtemelen uykularınız kaçıyordur. Onun için bunu keyifle anlatıyorum. Böyle bir korkusu var. Bunun üstüne bu ittifaklar tutmayınca Erdoğan delirdi ve bir yandan Saadet Partisi'nin ayağına giderken, diğer taraftan da onları tehdit edebilmek için, benim ittifakım içinde benimle birlikte olmazsınız endişesiyle tehdit edebilmek için AKP'nin franchise modellerini kurmaya başladı. Defalarca burada size onu anlatmaya çalıştım. Fake partiler kurmaya başladı. İnce'yi, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan'ı, Mustafa Sarıgül'ü paraya boğup sahaya sürmeye başladı. Ki yeni çıkan partilerin hevesi kırılsın, kopan adresleri benim denetleyebileceğim bir yere gitsin diye hesap yapmaya başladı. Bakın Erdoğan 1, 2, 3, 4, 5 planlı gidiyor. Eğer bunlar da olmazsa, ittifakı değiştirme olmadı, fake partiler kurma olmadı, hiçbirini tutturamazsa Erdoğan'ın yol haritası şudur. İş geldi, dayandı. Ben %50'yi bulup başkan olamıyorum. A planı odur. B planı yeni bir seçim sistemi hazırlıyor. Yeni bir seçim yasası hazırlıyor. Seçim sistemini alt üst edecek. 3 tane baraj getirecek. %30 artı MHP ile %30, bence %35 şu anda kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oyu. Artı MHP ile %42-43'leri bulabileceği, 40 ve üstüne çıkabileceği bir konstelasyonla, bir koalisyonla yoluna devam etmeyinin hesabını yapıyor. Yani Erdoğan'ın A, B, C, D planları hazır. Muhalefet kahve köşelerinde konuşulacak teoremleri, komple teorilerini bir tarafa bırakıp Kılıçdaroğlu gibi kolları sıvayıp ben hangi aday üstünde çalışabilirim? Bakın Erdoğan'ın yol haritası ve planı hazır. Yapacağı hamleler hazır. Sadece muhalefet dersini iyi çalışarak Erdoğan'ın 5 sene sonra kullanmayı düşündüğü hamleleri 3 ay sonrasına ya da 1 sene sonrasına çekebilir. Yani Türkiye'deki çöküşün mesafesini kısaltıp AKP'nin uzun zamana yaydığı hamleleri kısa süre içinde yapıp o kurşunları tüketmesini sağlayabilir. Yoksa hiç kimse, ben dahil, yarın seçimle iktidarı bırakacak bir AKP beklemiyorum. İstanbul'da seçimi çalan, çalamadığı seçimi iptal ettiren, veri akışını durduran, seçim esnasında geçersiz oyları geçerli kılan adamların devlete bu kadar hakim olduktan sonra plan yapmayacaklarını düşünmeyecek kadar ahmak değilim. Ama Davutoğlu gibi çıkıp bu kadar güçlü bir aktörün, bu kadar devletin kılcallarına hakim bir aktörün tehdit altında olduğunu, tasfiye edileceğini, aslında günahsız, yani bunları istemeyerek yapıyor imasını verecek kadar safta değilim. Bu hafta bunların üstüne MHP bir de çıktı, sokakta dövdüğü adamlar üstüne bir de yeni hedefler belirledi. Yani Bahçeli çıktı meclis kürsüsünden, Karar Gazetesi'nden 3 tane gazetecinin adını zikretti ve hedef gösterdi. Türkiye'nin gittiği istikamet dolu dizgin 90'lı yıllardır. MHP kendi yol haritasını çizmiş ve içeriği kendi hamleleriyle karıştırıp o konstelasyondan, o kutuplaşmadan kendi payını çıkartabileceği ve tekrar barajın üstüne gelebileceği bir çatışma zeminini hazırlıyor. Ahmet Davutoğlu'na hakaret ederken bile Serok Ahmet diyor. Kürtçe bir tabir kullanıyor. Kendileri başbuğ, kendileri reis tabirlerini sonuna kadar tüketirken Kürtlerin Kürtçe Serok Başkan demek, başkan tabirini kullandıkları, geçmişte Davutoğlu'nun bana Serok Ahmet dedikleri referansını vererek Ahmet Davutoğlu'na bile vururken Kürt siyaseti, Kürt çatışması üstünden, Kürt düşmanlığı üstünden vurmaya çalışıyor. Burada istenilen şey tekrar bu eksende, milliyetçilik ekseninde bir kutuplaşmacı siyaset ve MHP'nin tekrar barajı üstüne çıkabilme, sarayla çok daha güçlü pazarlık yapabilme gayretidir. Ne Erdoğan ne MHP ulusalcıların ağına düşmüştür. Devlet içinde Erdoğan'ı tehdit edebilecek 28 Şubat süreci artı dedikleri ulusalcı bir, çok güçlü bir aktörün olduğunu düşünmüyorum. Onlar Erdoğan'la ittifak halinde yaşam mücadelesi vermeye çalışan bir yapı olarak görüyorum. Ha, devlet içinde MHP diye bir güç vardır, bir kadro hareketidir. Erdoğan onlardan çekinebilir. Muhtemelen en büyük korkularından biri %50'yi bulamaz da parlamenter sisteme geçmek zorunda kalırsam MHP o gün yanımdan çekilir mi? O gün o süreci benimle birlikte paylaşmaz mı korkusunu yaşıyor olabilir. Bunun dışında farklı bir odaktan korktuğunu, endişe ettiğini zannetmiyorum. Hele hele esir düştüğünü, ulusalcı cepheye esir düştüğünü hiç zannetmiyorum. Bu hafta size Türkiye'deki siyasetin şiddet sarmalıyla birlikte şekillendirilmeye çalışmasını, tehditlerin, sokak ortasında adam dövmelerin gidebileceği istikameti ve bunun karşısında muhalefetin ya da Ahmet Davutoğlu'nun nerede durduğunu, farklı muhalif aktörlerin nerede durduğunu izah etmeye çalıştım. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Alarm zilimizi açarsanız yayın yaptığımızda hemen birlikte olabiliriz. Hepsinden önemlisi bu yorumlara katılıp katılmadığınız görüşlerinizi hemen görüntünün altındaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Onlara cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki yorumda birlikte olmak üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.